Ancak burada devlet ekonomiye sadece yön göstermekle yetinmez, fakat aktif olarak yön verici gerekli bütün tedbirleri alır. Bunlar dolaylı olabileceği gibi bazen dolaysız da olabilir. Fiyat ve ücret kontrolü, kota sistemi, yatırım lisansı sistemi gibi fizik kontrolleri ve nihayet devletleştirmeyi bu arada sayabiliriz. Önemli olan üretim ve yatırım hedeflerine uyulmayı sağlayacak bir plan disiplininin kurulmasıdır. Mutlak olarak değilse bile, genellikle bu çeşit planlamada ekonominin kilit noktalarının veya hakim tepelerinin devletin elinde bulunması gerekir. Bu özellikle az gelişmiş ülkeler bakımından bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Şunu da belirtelim ki az gelişmiş ülkelerde kalkınmanın başta gelen şartı sosyal ve ekonomik yapının değiştirilmesi olduğuna göre geniş kapsamlı ve disiplinli planlama bu amacı sağlamak bakımından hiç şüphe yok ki bir önceki modele nazaran çok daha elverişlidir. Peki dolaysız ve itici tedbirlerle devletin ekonomiye yön verme çabaları hürriyetlerin daralmasına ve kısıtlanmasına yol açmaz mı? Bu soruyu kamu hürriyetleri arasında bir ayrım yaparak cevaplandırmak gerekir. Bir kısım hürriyetler için sorunun cevabı evet olacaktır. Bunlar mülkiyet hakkı, ticaret ve sanayi hürriyeti, teşebbüs hürriyeti gibi ekonomik hürriyetlerdir. Yukarıda belirttiğimiz nitelikleri taşıyan bir planlama bu hürriyetlerin sınırlarında elbette bir daralma meydana getirecektir. Fakat bu çağdaş demokratik hürriyet anlayışının zaten gerekli ve zorunlu saydığı bir sonuç değil midir? Bu kitabın daha önceki bir bölümünde 18. yüzyıldan zamanımıza kadar uzanan bir gelişme süreci sonunda klasik hürriyetlerden bir kısmının eski genişliklerini kaybettiklerini, fakat buna karşılık bütün hürriyetlerin büyük halk kitleleri için nazari olmaktan çıkarak kullanılabilir hale geldiklerini görmüştük. Toplum içinde sınıf kavgalarını önlemek ve sosyal barışı sağlamak amacıyla kuvvetlinin iktidarının zayıfın lehine sınırlandırılması anlamına gelen bu değişme ve gelişmeyi herhalde olumsuz karşılamaya imkan yoktur. Yukarıdaki sorunun diğer hürriyetler bakımından cevabı ise hayırdır. Gerçekten ekonomik hürriyetlerin dışında kalan ve onlara nazaran daha üstün, sürekli ve değişmez bir evrensel değer taşıyan inanç, söz, vicdan, düşünce vesaire gibi temel hürriyetlerin devletin planlama yoluyla ekonomiye yön vermesi sonunda mutlaka kısıtlanacağını gösteren hiçbir delil ileri sürülemez. Böyle bir iddianın teorik açıdan ispatlanması mümkün olmadığı gibi pratik alanda da bu hipotezi doğrulayacak örnekler göstermek mümkün değildir. Aksine, pratikte bugüne kadar ortaya çıkan örneklerin tamamen karşı yönde olduğu görülür. Yıllardan beri çeşitli batılı ülkelerde ve Hindistan gibi tipik bir az gelişmiş ülkede yapılan plan uygulamaları, temel hürriyetlerin kısıtlanması sonucunu doğurmamıştır. Şu halde siyasal iktidara katılma ve siyasal iktidarın denetimi gibi ana demokratik mekanizmalara dokunulmadıkça disiplinli bir yön verici planlama pekala hürriyet ve demokrasi çerçevesi içinde işleyebilecektir ve nitekim işlemiştir de. C. Kolektivist planlama. Son olarak kolektivist planlama üzerinde duracağız. Gerek kapsam gerek katılık derecesi bakımından en aşırı uçta olan bu tip planlamada bilindiği gibi özel sektörün yeri yoktur. Bütün iktisadi kararlar tek merkezden verilir ve emredici bir kesinlikle uygulanır. Acaba böyle bir sistemle kamu hürriyetlerinin bağdaşma derecesi ne olabilir? Hemen baştan söyleyelim ki bu sorunun incelenmesinde ekonomik unsurla siyasal unsuru birbirinden ayırmak, daha doğrusu kolektivist planlamayı belli bir siyasal modelden ayırarak ele almak son derece güçtür. Bunun nedeni de kolektivist sistemin şimdiye kadar sadece komünist ideolojiye bağlı, tek parti hegemonyasının yürürlükte olduğu ülkelerde uygulanmış bulunmasıdır. Bu durumda bütün üretim araçlarının devletin elinde toplanması şeklinde nitelenen kolektivist veya tam sosyalist düzeni, bugüne kadar pratikte bağlı göründüğü siyasal rejimden ayırarak sadece bir ekonomik sistem olarak ele almak ve spekülasyon konusu yapmak, her şeyden önce bir soyutlama ameliyesini gerektirmektedir. Böyle bir soyutlamaya gidince de yapılacak tahlil ve değerlendirmeler ister istemez teorik bir temel üzerinde yürüyecektir. Kolektivist ekonomik düzenin ve onun planlamasının hürriyetlerle bağdaşması sorununu teorik açıdan ele aldığımız zaman gene de karşımıza ilk ve en önemli problem olarak siyasal bir problem çıkar. İktidar problemi. Devlet bilindiği gibi sosyal iktidarların en üstün şekli olan siyasal iktidarı elinde tutar. Siyasal iktidarın öteden beri ayırt edici niteliği zorlayıcı güce, maddi kuvvet kullanma temeline sahip olmasıdır. Zamanımızda modern teknolojinin sağladığı ve her gün bir yenisini daha geliştirdiği çeşitli teknik imkanlar ve vasıtalar sayesinde devlet iktidarı eskiden tasavvuru bile mümkün olmayan bir potansiyele kavuşmuş bulunmaktadır. Bu potansiyel en demokratik devletler içinde söz konusudur ve bugün iktidarın nasıl sınırlandırılacağı sorunu kamu hukuku ve siyaset bilimiyle uğraşanları en çok düşündüren meselelerden biri haline gelmiştir. Kolektivist sistemde devlet gücü yeni bir boyut daha kazanmış ve iki misli daha büyümüş olarak ortaya çıkar. Zira siyasal iktidara bir de ekonomik iktidar eklenmiştir. Burada artık tam anlamıyla bir iktidar kümelenmesi, merkezleşmesi olgusu ile karşılaşmaktayız. Ekonomik alanda serbest teşebbüsün tamamen ortadan kalkmasıyla, toplum içinde dağınık halde bulunan karar merkezleri ve küçük çaptaki iktidar odakları da ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla toplumun çoğulcu yapısı da büsbütün çözelmese bile herhalde zayıflayacaktır. Bunun iyiliği veya kötülüğü ideolojik açıdan şüphesiz tartışılabilir. Fakat pratik açıdan şu sorunun sorulması herhalde yerinde olur. Özel sektöre yer veren karma ekonomi sisteminde devlet teşebbüs sahiplerini gözetler ve denetler. Ancak bütün üretim mallarının sahibi ve tek patron durumuna gelen devleti kim gözetleyecek ve denetleyecektir? Siyasal iktidarın yanında ekonomik iktidarın tekelini de elde eden devlet, karşı gelinmez ezici bir güç kazanmış olmayacak mıdır? Böylesine güçlü bir modern Leviathan karşısında kişinin kendini koruyabilme imkanlarının hemen hemen hiç yok denecek kadar az olduğunu kabul etmek gerekir. Toplumun ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin tümünün emredici bir plan gereğince düzenlenmesi halinde bazı hürriyetler en hafif bir deyimle rahat bir ortamda sayılamazlar. Bir kısım yazarların ilk adım olarak işaret ettikleri tüketim hürriyetinin kısıtlanması konusu üzerinde durmayacağız. Zira özellikle kalkınmamış ve adil bir gelir dağılımına kavuşmamış toplumlarda halkın büyük kesimi için zaten tüketim hürriyeti diye bir şeyden pek söz edilemez. Fakat kolektivist plan düzeninde bundan daha önemli hürriyetlerin ve bu arada çalışma hürriyetinin kısıtlandığını görmek mümkündür. Planın uygulanmasını devamlı olarak gözetleyen siyasal otorite, kantitatif, sayısal olarak belirtilen kesin üretim hedeflerini gerçekleştirebilmek için iş gücünü kontrol altına almak ve onu gerekli görülen alanlara yöneltmek zorunluluğunu duyabilecektir. Fakat mesele bundan ibaret değildir. Asıl önemli olan insanın çalışabilmek ve yaşayabilmek için devlet bürokrasisinin kapısını çalmaktan başka hiçbir seçeneğe sahip bulunmayışıdır. Çünkü başka işveren olmadığı gibi kendi başına iş yapabilme imkanları da artık ortadan kalkmıştır. Bu şartlar altında hangi işçi veya memur emrinde çalıştığı bürokrasinin ve onun bağlı olduğu siyasal iktidarın hoşnutsuzluğunu üzerine çekmek rizikosunu göze alabilir? Bir iktidar ki toplumun tüm insanlarının ekmeğini avuçlarının içinde tutmaktadır. Onların düşünce ve davranışlarını kendi görüşlerine uydurabilme gücünü de avucunda tutuyor demektir. Kolektivist planlamanın belli bazı alanlarda ortaya çıkabileceği başka sorunlara değinmek gerekir. Bu alanlar sendika hürriyeti, toplu pazarlık ve grev hakkı gibi sosyal hakları içine alır. Sendikaların plan uygulamalarında birinci derecede önemli bir rol olduğuna şüphe yoktur. Ancak ekonomik faaliyetlerin tümünü kapsayan ve son derece karmaşık, ayrıntılı ekonomik hesaplara ve birbirine zincirleme bağlı bir denklemler dizisine dayanan katı bir plan düzeninde bu rol ister istemez sınırlanmış olacaktır. Herhalde sendikaların bu ince hesapları ve denklemleri bozabilecek faaliyetlerde ve isteklerde bulunmalarına pek tolerans gösterilmeyecektir. Bunun anlamı açıkça sendikaların toplu pazarlık ve sözleşme haklarının ellerinden alınması ve bütün ücretlerin siyasal otorite tarafından plan gereklerine uygun olarak yukarıdan kesinlikle saptanmasıdır. Öte yandan bu katı çerçeve içinde grev hakkının da işlemez bir silah haline geleceği kolayca anlaşılır. Bu durumda sendikalar söylemeye gerek yoktur ki devlet mekanizmasının çarklarından biri haline gelmiş olacaklardır ve rolleri de Lenin'in deyimiyle siyasal iktidarla işçi kitleleri arasında bağlantıyı sağlayan bir iletim kayışı olmaktan öteye gidemeyecektir. Kolektivist plan sistemi içinde belirebilecek sonuçlar olarak İşaret ettiğimiz bu ihtimallerin karamsar bir açıdan görünen en kötü ihtimaller olduğu ileri sürülebilir. Aslında pratik alanda bu sonuçları doğrulayacak örnekler bulmak ve göstermek hiç de güç değildir. Fakat biz daha başta belirttiğimiz gibi ön yargılardan mümkün olduğu kadar uzaklaşabilmek kaygısıyla kolektivist planlamayı mevcut siyasal modellerin dışında idealite alanında ele aldığımız için bu pratik örneklere başvurma yoluna gitmedik. En kötü ihtimallerde olsa yukarıda değindiklerimizi ciddi ihtimaller olarak kabul etmek zorundayız. Siyasal iktidarla ekonomik iktidarı tek eline almış, teknoloji çağının sınırsız güçleriyle donanmış bir dev devlet karşısında Lilliput diyarının cüceleri gibi kalan insanlar için hiçbir tehlike bulunmadığını ileri sürmek herhalde gerçekçi bir davranış sayılamaz. Ama bu dev bazılarına göre o küçücük güçsüz insanlara kötülük yapmayacak, onları ezmeyecek, aksine onları koruyacak ve kollayacak iyi bir devdir. Olabilir. Diyelim ki öyledir. Zaten bir defa onu yarattıktan sonra artık bu umuda sımsıkı sarılmaktan başka yapılacak bir şey yoktur. Fakat acaba ona her zaman güvenilebilir mi? Kaldı ki bu iyimser inanç durumu pek fazla değiştirmeyecektir. Sonunda gene de bütün insanları, kişilikleri, benlikleri, hakları, hürriyetleri tek kelimeyle, kaderleriyle birlikte devin insafına terk etmiş olmayacak mıyız? 5. Bölüm. Kamu hürriyetlerinin sınırlanması ve düzenlenmesi. 1. Hürriyetlerin sınırlanması, siyasal prensip sorunu olarak. 1. Hürriyetin genişliği ve sınırları konusunda prensip tartışması. Hürriyet, onu yok etme amacını güdenlere de tanınmalı mıdır? Hiçbir zaman, hiçbir toplumda sınırsız hürriyet diye bir şey olamayacağı, sınırsız hürriyetin anarşi ve neticede hürriyetsizlik doğuracağı, uzun boylu açıklamayı gerektirmeyen bir gerçektir. Şu halde hürriyetlerin var olabilmeleri, kişi yönünden pratik bir değer ifade edebilmeleri için onların sınırlarının belirlenmesi, kullanılma yollarının gösterilmesi, ayrıntılı kurallarla çerçevelenmesi, kısaca düzenlenmeleri gereklidir. Daha çok hukuk tekniği ile ilgili olan bu konuyu ve onun doğurduğu bazı sorunları birazdan ele alarak inceleyeceğiz. Ancak ondan önce özellikle son 40-50 yıl içinde geniş tartışmalara yol açan bir ön meseleye dokunmak ve hayati önemi olan bir soruya cevap aramak zorundayız. Karşımıza çıkan bu kritik soru şudur. Hürriyetçi demokratik düzen her alanda herkese düşünce ve hareket serbestliği tanıma prensibine dayandığına göre, bu serbestliği hürriyetten yana olmayan, hürriyet düzenini ortadan kaldırma ve diktatoryal bir rejim kurma taraflısı olan kimselere de tanımak durumunda değil midir? Bu hürriyetçi demokrasi için hem mantıki hem de manevi bakımdan kaçınılmaz bir yükümlülük sayılmaz mı? Başka bir deyişle hürriyet prensibi adına hürriyeti yok etme hürriyetini de tanımak gerekmez mi? Doktrin alanında bu soruyu evet ve hayır diye cevaplandıranlar kendi açılarından tutarlı tezlerle birbirlerinin karşısına çıkıyorlar. Evet diyenler, yani hürriyetin nimetlerinden onun düşmanlarının da yararlanması gerektiği tezini savunanlar daha çok 19. yüzyıl siyasal liberalizminin geleneğine, bu geleneğin geniş iyimserlik ve hoşgörü havasına bağlı olanlardır. Bunlara göre liberal, hürriyetçi demokrasi, kendi kendisiyle çelişmeye düşmeksizin ve kendi kendini inkar etmeksizin bir kızın vatandaşları, bunlar dikta rejimi taraflısı da olsalar, herkes gibi hürriyetlerini kullanmaktan men edemez. Bunu yaptığı takdirde demokrasinin temel prensibinden uzaklaşmış olur. Bu görüşü savunanlar özellikle düşüncenin açıklanması, hürriyet üzerinde durarak yayılmak istenen fikirlerin zararlı hatta tehlikeli olduğu gerekçesine de dayansa, bu hürriyeti kısıtlamanın hiçbir zaman doğru olmadığını ileri sürmektedirler. Bir kere bu yola sapmakla devlet hür düzenin temelinde bir yara açmış ve belki de ileride bu yaranın yavaş yavaş genişlemesiyle bütün düzenin çöküşüne hazırlamış olacaktır. Sonra unutmamak gerekir ki, zararlı ve tehlikeli sayılan fikirlerin panzehiri açık ve serbest tartışma rejiminde bulunur. Bu gibi fikirler kamuoyu önünde açıkça tartışıldığı ve cevaplandırıldığı zaman tehlikeli olmaktan çıkarlar. Tehlike asıl bunların yer altına itilmesi halinde kendini gösterir. Düşünce ve düşüncenin açıklanması hürriyeti sadece vatandaşların yararı bakımından değil, belki ondan daha önemli olarak demokratik bünyenin sağlığı bakımından gereklidir. Bu görüşün zamanımızda başlıca savunucularından biri olan Zekeriya Cafe, Aralık, Z-E-C-H-A-R-I-A-H, C-H-A-F-E-E, hürriyeti yok etmek, isteyenlerin hürriyet düzeninden yararlanamayacağı yolundaki görüşün isabetli olmadığını göstermek için ayrıca şu delilleri ileri sürüyor. Her şeyden önce düşüncelerini açıklamakta serbest bırakılması gereken kimselere dokunmaksızın, sadece hürriyeti yok etme taraflısı kişileri kapsayan bir kanun yapmak imkansızdır. Bu maksatla şimdiye kadar çıkarılmış kanunların uygulanmasına bir göz atmak buna kanaat getirmemize yeter. Öte yandan yasaklanmak istenen ihtilalci görüşler toplumun ekonomik ve siyasal düzeni açısından bazı yararlı ve uyarıcı eleştiriler de getirebilir. Özü itibariyle belki büyük bir değer taşımayan bazı sözler ve yazılar, bir kısım vatandaşların acı şikayetleri ve derin hoşnutsuzlukları bulunduğunu ortaya çıkarır. Aslında sisteme yönetilen bu yakınma ve suçlamalar haksız ve yersiz de olsalar, toplumu yönetenler bunları öğrenmekle, yanılarak veya yanıltılarak, demokrasiye küsmüş olan vatandaşlara gerçekleri açıkça anlatmak ve onları tekrar demokrasi cephesine çekmek fırsatını elde etmiş olurlar. Kısaca bu görüşü savunanların tutumu şöylece özetlenebilir. Demokrasi bir inanma ve inandırma rejimidir. Şu halde bu rejim kendisine yöneltilen bütün eleştiri ve saldırıları, bunlar ne kadar kıyasıya ne kadar yıkıcı olursa olsun, ancak gene kendi inandığı ve dayandığı yöntemlerle karşılamak ve cevaplandırmak zorundadır. Hemen belirtmek gerekir ki, bu liberal görüş hürriyetçi demokrasi taraftarlarının tümünce paylaşılmamaktadır. Demokratik ideale bağlı bir kısım düşünürler, hürriyeti yok etme hürriyeti tanınmalı mıdır sorusunu kesin bir dille hayır diye cevaplandırıyorlar. Meseleyi daha yalın bir görüş açısından ele alan bu düşünürlere göre, hürriyet düşmanlarına hürriyet hakkı tanımak, onun bir gün ortadan kalkması ihtimalini peşinen kabul etmek ve buna razı olmak demektir. Zira hiç şüphe yok ki, hürriyete inanmayanlar ve bir diktatör rejimi kurma peşinde olanlar, ellerine geçecek ilk fırsatta hürriyet ve demokrasi düzenini yok edeceklerdir. Hürriyeti sadece onu yok etmek için kullanmak isteyenler, onun üzerinde bir hak iddia edemezler. Her rejim gibi, demokratik rejimde varlığına yöneltilecek tehlikeler karşısında kendini koruma hakkına sahiptir. Demokratik hükümetler bu meşru haklarına dayanarak iktidara geldikleri takdirde, diktatoryalarını ilan etmekte gecikmeyecek olan antidemokratik örgütlere ve partilere karşı korunma tedbirleri alabilirler. Şurası bir gerçektir ki, totaliter bir partinin iktidara gelmesi ve orada yerleşip kalması için sadece bir tek seçim kazanması yeter. Zira ondan sonraki bütün seçimler artık otomatik olarak kazanılacaktır. Liberal demokrasinin hürriyet prensibi adına kendi yıkılışına seyirci kalması gerekeceği yolundaki görüşü kabul etmeye imkan yoktur. Demokrasi asıl diktatörlüğe hak tanıdığı zamandır ki kendi kendisiyle çelişme haline düşmüş, hatta kendi kendini inkar etmiş olacaktır. Teorik alanda genel ve soyut ölçülerle sürdürülen bu tartışmada ileri sürülen karşıt görüşlerden hangisinin daha geçerli olduğunu peşin ve kesin olarak söylemek oldukça güçtür. Bu konuda sağlıklı bir yargıya varabilmek için kavramları biraz daha açıklığa kavuşturmak, bazı ayrımlar yapmak ve somut ölçülerle bir değerlendirmeye gitmek gerekir. Bunu biraz daha ileriye bırakarak şimdilik sadece şunu belirtmekle yetinelim. Tartışılan sorun aslında teorik olmaktan çok demokrasinin yaşaması ve geleceği ile ilgili pratik ve pragmatik bir sorundur. Bu bakımdan çözüm yolunu da bu yönde aramak gerekir. Belli bir zamanda ve ortamda yukarıdaki görüşlerden hangisinin daha geçerli olduğunu belirleyecek olan zamanın ve ortamın şartlarıdır. Eğer demokratik rejim bir toplumda sağlam temeller üzerine oturtulmuş bulunuyorsa, yani o toplumu meydana getiren insanlar tarafından geniş ölçüde benimsenmiş, hürriyet fikri ve geleneği de kökleşmiş ise, böylesine güçlü bir demokrasi fazla endişeye kapılmaksızın kendisine karşıt olan totaliter akımlara rahatça yer verebilir. Fakat böyle olmayıp da demokrasi henüz kurulma ve yerleşme çabaları içinde ise, bu durumda kendi varlığı için ciddi bir tehlike teşkil eden antidemokratik faaliyetlere aynı hoşgörüyü göstermesi elbette beklenemez. Hürriyet ve demokrasi prensiplerinin her ne bahasına olursa olsun, sonu neye varırsa varsın, her türlü davranışa müsaade etmeyi gerektirdiği yolundaki anlayış, sağduyu ile bağdaşması mümkün olmayan aşırı bir romantizmin ifadesi sayılabilir. Şu halde pratik açıdan demokratik rejim kendine duyduğu güven ölçüsünde kendi düşmanlarına karşı hoşgörüye sahip olacaktır. 2. Uygulama alanında gelişme yönleri. Gözlerimizi doktrin alanından uygulama alanına çevirdiğimiz zaman bir süreden beri pozitif hukukun ikinci görüş yönünde gelişmekte olduğunu görürüz. Bu gelişme iki dünya savaşı arasında Avrupa'da cereyan eden siyasal olaylar üzerine başlamıştır. Bu dönemde totaliter ideolojilerin demokratik rejimlere karşı giriştikleri yıkıcı faaliyetler sonunda yer yer başarı sağlamaları ve özellikle Almanya'da Weimar demokrasisinin nasyonal sosyalistler tarafından anayasada tanınan hürriyetlerden yararlanmak suretiyle yıkılması diğer demokratik ülkeler üzerinde uyarıcı bir etki yapmıştır. O zamana kadar hakim olan demokratik değerlerin eninde sonunda totaliter ideolojilere karşı üstünlüklerini nasıl olsa kendiliklerinden kabul ettirecekleri yolundaki inanç artık sarsılmıştır. Hürriyetçi demokrasiler olayların sert uyarmasıyla bu inancın verdiği gevşeklikten ve kayıtsızlıktan yavaş yavaş sıyrılarak kendilerini aşırı siyasal akımlara karşı koruma tedbirleri almaya başlamışlardır. Böylece klasik demokrasi bir yazarın deyişiyle ateşe ateşle karşılık vermek zorunluluğu karşısında eski alabildiğine geniş hoşgörüsünü ve pasif davranışını bir tarafa bırakarak militan bir demokrasi olma yolunu tutmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu problemin insan haklarının uluslararası alanda korunması ve yeni anayasaların hazırlanması ile ilgili çalışmalar sırasında ön planda yer aldığı görülür. Demokratik hürriyet düzeninin aşırı ve yıkıcı faaliyetlere karşı kendini savunma hakkı artık ampirik tedbirler sorunu olmaktan çok bir prensip sorunu olarak ele alınmak istenmiştir. Neticede bu prensip hiç şüpheye yer vermeyecek bir açıklıkla 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 30. maddesiyle bütün dünyaya ilan edilmiştir. İş bu beyannamenin hiçbir hükmü herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde bu beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.